Ayrım 4, sayfa 58. Abu Zer, bakır ustasıydı. Koca koca bakır evhaları döver, şekil verir, işlerdi. Her sabah gün ağarırken çalışmaya başlar, güneş batarken murcunu, çekicini kenara kor, gün boyunca ürettiklerini gözden geçirirdi. Beğendiklerini bir yana, beğenmediklerini öte yana yuvardı. Yapıtlarını önce kendi beğenmeliydi. İş ahlakı diye bir şey var derdi. Bakır, çala kalem dövülmez, dikkat ister, bir de yürek. Aman usta, sen de hoşsun. Alt tarafı mutfakta kullanılacak bir tencere ya da bilemedin bir bakır sini. Ama titizleniyorsun diyenlere çok öfkelenir. Sizde ne iş ahlakı var ne de göz zevki diyerek çıkışırdı. Nigugos usta çekirdekten bakırcıydı. Okul, okumak, defter, kitap hiç ilgisini çekmedi. Ama bakır dedin mi, Nigugos efendi çocukluğundan beri bakıra tutkundu. Bu kırmızı renkli maden kanını tutuştururdu. Daha delikanlı çağında bakırdan resim çerçeveleri, tepsiler, cezveler yapmıştı. Yaşı büyüdükçe işi ilerletti. Bir gün babasına, ben artık daha büyük parçalar işlemek istiyorum dedi. Baba, yani Haygaser Ağa, şöyle kalın kaşlarının altından bir baktı. Bakırın götünü yuvarlamak için çok doysun. Hele tepsiler sana yetmez mi? Dedi ama Nigugos inat ediyordu. Canım Hayrik, bak şu yana da yaptığım cezveyi gör. Evet, doğruydu. Bakırdan nefis bir cezve yapmıştı. İnce boyunlu, aşağıya doğru genişleyen, sarı saplı, düz tabanlı, çok zarif bir cezve. İşte o gün babasından tam not aldı. Hele göster bakalım. Vay vay, boynuz kulağa geçmiş de haberim yok. Böylece Haygaser baba oğluna bakırcılığın tüm inceliklerini öğretti. Murç elinde düşüncelere dalmıştı Nigugos usta. Babası 93 harbinde 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı. Rusları esir düşmüş. Haberi amcası Apgar emmi getirmişti. Savaşa birlikte katılmışlardı ama Nigugos'un babası Haygaser Ağa öyle gözü pek biriydi ki siperde oturup bekleyecek insan değildi. Apgrem'i anlatmıştı. Sirerp yenge, bu senin kocan korkusuzun biridir. Hiçbirimiz onun gibi olamamışız. Has oğlandır. Ben onun yanında donmuş kalmışım. Padişahım çok yaşa diye siperden fırladı, ateş ede ede gitti. Asker arkadaşlardan duydum, koşa koşa gözden kaybolmuştur. Nigugos'un anası Sirerp'i Mayrik, ölmüş müdür ağam? Allah korusun bacım, o nasıl söz edersin öyle? Ağam Ruslara esir olmuştur. Bir yolunu bulur, döner. Apgar emmi haklı çıkmış, babası savaşın bitiminden 2 yıl sonra Muş'a geri dönmüştü. Nigugos, babasının dönüp geldiği günü de dün gibi hatırlıyordu. Haygaser Ağa beklenmedik bir anda bir gün sabaha karşı paldır küldür eve dağılmıştı da anası can havliyle ''İmdat komşular, harami evimizi basmıştır.'' diye bir avaz bağırmıştı. Kapı komşuları Kevork Usta ile Hamdi dayı hemen koşup gelmişler. Alacakaranlık'ta babasını heybetinden tanıyıp ''Sirerp'i hatun ne bağırır sen, bu senin kocandır.'' demişler. Sonra da hep birlikte kahvaltıya oturmuşlardı. Nigugos Ağa o sıralar 5 yaşında küçük bir çocuktu. Ama bu olay onu öyle etkilemişti ki bir daha babasının yanından hiç ayrılmak istemedi. Okumak istememesi bu yüzdendi. Her sabah babasından daha önce uyanır, o bakırcı dükkanına giderken eline yapışırdı. ''Sirerp'i, bu oğlan okumayacak bellidir. İyisi mi çekirdekten bakırcı olsun.'' Anası Nigugos'un okuyacağından umudu kesmemiş, ''Dur hele, okula başlasın açılır.'' der dururdu. Aradan yıllar Murat suyu gibi aktı. Nigugos Ağa ile anası baş başa kalmışlardı. Babası Muş'ta çıkan büyük arbedede öldürülmüştü. Yine Apgar emmi dediğine bakılırsa bir iki Kürt devirmiştir de öyle canını teslim etmiştir. Köy halkı Haygaser Ağa'yı kahraman ilan etmişti o günlerde. Herkes tek başına nasıl Kürt çetecileri geri püskürttüğünü konuşurdu. ''Hey gidi hey!'' diye düşündü Nigugos. ''Püskürttü de ne oldu sanki?'' Ermenisi, Kürt'ü, Türk'ü birbirini yemeye devam etti. Doğru düşünüyordu Nigugos Ağa. Köyde bir tek ailenin bile ne aile reisi ne de delikanlısı kalmıştı. Dağlara kaldırılıp tecavüz edilen, kafaları, dilleri, memeleri koparılıp köy meydanına fırlatılan genç kız cesetlerine ne demeliydi? Nigugos ve onun gibi küçük olanlar kuyuların içine, bodrumlara gizlenerek canlarını kurtarabilmişlerdi. Lanet olsun insanların arasına nifak sokanlara diyerek işine devam etti Nigugos usta. İşte bu olaylar durulduğundan bu yana dükkanda tek başına çalışıyordu. Durmadan üretiyor, sanki vurma hırsını bakırdan çıkartıyormuşçasına kendini perişan edesiye çalışıyordu. Şimdiden ünü çevre illere yayılmıştı. Muş, Van, Bitlis'te Nigugos ustanın dövme bakırlarını bilmeyen yoktu. Akşamları yorgun argın eve döndüğünde anası Sirerp'i hatun havuşun yan tarafında çardağın altında oturuyor, o da kazancını anasına veriyordu. Anası altınları birer birer belindeki kuşağa diker, hele az daha sık dişini. Alacağım gelinin dilini çözerek paranın tamamlanmasına 3-5 ay kaldı diyerek oğulcuğuna ertesi gün çalışabilmesi için gayret verirdi. Sonra da baş başa tandır ekmeği ve çortan aşından oluşan akşam yemeklerini yerlerdi. Çırak Abuzer, nereden çıktı bu çocuk? bir gün birden ortaya çıkmıştı. Şehir merkezinde Meryem Ana Kilisesi'nin öndeki meydanda ulu bir çınar vardı. Akşamüstü esnaf bu çınarın altında toplaşır sohbet ederdi. İşte bu kapkara kıvırcık saçlı oğlan çocuğu bir akşamüstü çınarın altında bir başına otururken bulunmuştu. Oralarda herkes birbirinin çocuğunu tanırdı. Bu çocuk hiç kimsenin değildi. Sordular. Nerelisin oğul? Bilmiyorum. İnsan nereli olduğunu bilmez mi? Anan baban yoktur senin. Vardı ama. Ne oldular? Babam savaşa gitmişti, öldü dediler. Peki ya anan? Anam yoktur benim. Nereden, hangi yandan geldin? Hele düşün. Eruh'tan, Eruh'tan gelmişem. Kürt müsün? Evet, tamam, hatırıma gelmiştir. Ben Kürt'üm. Adın var mıdır? Abuzer, adım Abuzer'dir. Başka şey bilmem. Okuman yazman var mıdır? Yoktur, öğrenmek istemem. Nigugos ağa, bu konuşmaları dinledikçe kendi çocukluğunu hatırladı. İşte karşısında kendi gibi okula gitmek istemeyen bir oğlan çocuğu. Durun hele, ben bu oğlanı yanıma alırım. Tek başına yoruluyordum, iyi olur. Bakırcı olmak ister misin oğul? Çocuk bir an düşündü, sonra isterim usta, ben iş öğrenmek isterim dedi. Kesim, dur. Bu ses dağı taşı inletti. Eli palalı adam kurbanın boynunu vuracakken durdu. Sesin geldiği yöne baktı. Bağıran başlarında onları kumanda eden çavuştu. Taze kazılmış çukurların ve başçısı gövdelerin üstünden sıçraya sıçraya geldi. Gözleri bağlı kurbanın dizlerinin dibine çöktü. Adamın gözlerindeki bağı çözdü, ellerine yapıştı. Ustam, babam, ağam böyle diyor, bir yandan da kurbanın ellerini öpüyordu. Kurban gözlerindeki bağ çözülünce bir an ışıktan gözleri kamaştı. Şöyle bir çavuşu süzdü, sonra sen de kimsin diye sordu. Usta benim, ben, Abuzer, çırağın, oğlun. Benim Abuzer diye oğlum yoktur, ölmüştür. Yapma ustam, kaçtım diye böyle mi dersin? Bilirim, bana kızgınsın. Gel hele şöyle de olanları anlatayım. Anlatacak bir şey yoktur. Abuzer ustasının elinden tuttu, kalkmasına yardım etti, kesiciye işaret etti, seslendi. Şöyle az mola ver bakalım, biraz dinlen. Gel ustam, yalvarırım beni bir dinle. Dinleyecek de yoktur, konuşacak da. Ne olduğu bellidir. Bilirim, bana çok kızgınsın ama Sirarpi anayı ben öldürmemişem. Sen değilsen kimdir anamı bıçaklayan? Ben onu bıçaklayanı öldürmüşem. Nereden bilirsin kimin öldürdüğünü? Bilirim, komşunuz Haydar'la Hacer'dir. Sirarpi ana altınların yerini onlara söylemiştir. Sen bunları nereden bilirsin? Öğle yemeği için çorti aşı bir de keşkek getirecektim ya hani, hatırladın mı? Eve girdiğimde Sirarpi anam havuşun orta yerinde kanlar içinde yatıyordu. Kuşağı da yok olmuştu. Hemen ara kapıdan geçip Haydar Ağa'nın evine gittim. Sorgu sual etmeden Hacer karısını bıçakladım. Kaçmaya çalışan Haydar Ağa'yı duvarın dibine kıstırdım. Bıçağı boynuna dayayınca öttü. Sirarpi bize ikide bir de kuşağındaki altınları gösteriyordu. Biz öldürmesek çeteler öldürecekti dedi. Peki sen nereden, nasıl bildin onları olduğunu dedim demin? Ben ne zaman eve gidecek olsam o Hacer karısı anana aman altınlarını sakla bu Abuzer görmesin der dururdu. Peki kesimi neden durdurdun? Ustam, seni heybetinden tanıdım. Hiç göz göre göre ölüme gönderebilir miyim? Muş'tan kaçtıktan sonra hep seni düşündüm. Varto'ya kadar gittim. Orada Kürt akrabalarımla karşılaştım. Çetecilere katılmışlardı. Buraya nasıl geldin? Dedim ya, akrabalarımla, çetecilerle yani. Ben onlar gibi olamadım. Beni başlarına çavuş yapıp bu iki kesicinin başına diktiler. Kesim çavuşu yani. Bu sözler üzerine Abuzer yeniden ustasının elini ayağını öpmeye çalıştı. Ustam, yalvarırım beni affet, ne olursun. Ne olursun bir şey söyle. Bak ne diyeceğim, hele akşam insin, seni buradan uzaklaştıracağım. İstemem, bize kendi mezarlarımızı kazdırdınız. Murat suyu, kelleleri yutmak için köpürüyor aşağıda. Seni ölüme göndermem, gerekirse ölümü göze alır, öbürlerine karşı gelirim. Ben yalnız değilim, 3 arkadaş kaçmıştık köyden. Onları da kurtarırım, yeter ki beni affet. Seni zamana bırakıyorum, senin yüzünden bir ailem, bir oğlum olmamıştır. Deme ustam, kulun kölen olayım. Çok sevmişem ben sizleri. Sirarpi anam için elimi kana bulamışam. Hepsi o kadar mı? Ya bizi çarşı meydanından toplayanlar, dükkanlarımızı talan edenler? Emir böyledir ustam. Padişah ferman etmiştir. Ermeniler hükümetimize karşıdır. Görüldükleri yerde başları vurula diye. Kaç Ermeni kellesi vurdun? Ben o iki cinayetten sonra öldüremez oldum da beni ondan çavuş yaptılar. Kesiciye emir ver çabuk. Uçursun kellemi. Ben bunları duymak istemem. Abuzer yeniden ustasının önüne çöktü, başını eğdi. Aha başım, al belimden, silahımı vur beni. Nigugos ağanın içinin kan ağladığı yetmezmiş gibi bir de Abuzer çıkmıştı karşısına. Şöyle elinin tersiyle göğsünden itti. De var git, ne karar vereceksen ver. Kararım karardır. Seni ve arkadaşlarını bu beladan kurtarırım. Seni çavuş edenlerden korkmaz mısın? Korkunun ecele faydası yoktur. Bunu sen öğretmiştin. Bildiğin gibi yap Abuzer. O gece Negogos Usta ve üç arkadaşı çırak Abuzer'in bulup buluşturduğu asker kaputlarını giyip yine Abuzer'in önderliğinde Murat suyundan yukarı yürüdüler, yürüdüler. Yer gök kan kokuyordu. İnsan leşleri üst üste çukurlarda yığılmıştı. Çoğunun kafası kesikti. Aşağıda Murat Nehri köpük köpük, çağıl çağıl akıyordu. Suyun şarıltısı sessizliği bozuyordu. Negogos Ağa ve arkadaşları yarı karanlıkta önlerini görmeye çabalıyorlar. Çoğu kez bir insan leşine takılıp düşüyorlardı. Böyle düşe kalka kısa bir süre yol aldılar. Abuzer birden durdu. Ben daha fazla ilerleyemem. Kesiciler yokluğumu çoktan fark etmiştir. Yani? Ne yapalım ustam? Yolun sonuna geldik. Böyle söyleyerek kollarını iki yana açtı. Ustasına sarılıp vedalaşmak istedi. O anda Negogos Ağa delikanlının belinden silahını kaptı, bir el ateş etti. Abuzer, çırağı, oğlu, meslek sırlarını verdiği yegane insan Abuzer, kanlar içinde ayaklarının dibine yığıldı. Sana borcumu böyle ödüyorum. Ben öldürmeseydim, kesici kellini uçururdu. Cesedin başsız kalmasını istedim, çavuş. 1980, Moda, İstanbul. Muhteşem. Abidikyan ailesi yedi göbek Adanalıydı. Kökleri bir uçtan Kilikya krallığına dayanıyordu. Onlar bu asalet, krallık gibi şeyleri sevmezler, son derece mütevazi bir yaşam sürdürürlerdi. Adana'nın çevre köylerinden birinde büyük, çok büyük bir çiftlik evinde yaşarlardı. Pamuk ekip biçerler, bir de imbik rakısı imal etmek için çok küçük bir toprak parçasında da bağcılık yaparlardı. Bu çok büyük arazide ortakçılar çalışır, herkes bir aile gibi geçinir giderdi. 1915 yılının Mayıs ayına kadar her şey güllük gülistanlıktı. Adana ve çevresinde Ermenisi, Türkü, Kürtü, Rumu bir arada ana baba bir kardeşlerden daha kardeşçe yaşarlardı. Mayıs ayının son haftasında gelindiğinde duydular ki tehcir ya da yer değiştirme adlı bir kanun çıkmış. Tebaa-i Sadık'a yani Ermenilere tehcir uygulanacak. Hiç kimse başta bir şey bilmiyordu ama çok çabuk öğrendiler. Arpi'nin babası Hayk Efendi her gece bir boy mahalle kahvesine giderdi. O gece de gitti ama geç vakte kadar Hayk Efendi'den haber çıkmadı. Bercuhu gelin sedirin üstünde geç saatlere kadar uyumadan kocasını bekledi. İçi geçmişti ki kapılarının tokmağı hızlı hızlı vuruldu. Bercuhi Hanım fırladı. Kapıyı açtığında karşısında çiftlik komşusu ve ortakçıları Osman Emmi vardı. Ne oldu? Hayrola? Hak'tan haber mi getirdin? Evet Bercuhi gelin. Haber var ama Allah'ıma kötü haberdir. Nedir söyle. O elindeki bohça nedir? Bunlar Hayk Efendi'nin urbalarıdır. Akşam kahveyi çete basmış. Kocan dahil tam beş Ermeni erkeğini yaka paça götürmüşler. Sonra silah sesleri duyulmuş. Bercuhi'nin birden gözleri karardı, başı dönüyor, kulakları zonkluyordu. Bayıldı bayılacaktı, komşusu sürdürdü. Gelin, Bercuhi gelin, ayrıca aldığımız haberler hiç iyi değildir. Birkaç güne kalmaz buradan gitmeniz gerekiyormuş. Ben tek başıma nereye gidebilirim ki? Merak etme küçük gelin. Biz Hacer teyzenle işi ayarlayacağız ama yola çıkmanız, buralardan uzaklaşmanız şarttır bilesin. Bu işler çok erken tarihte başlamış da şimdilerde bizim buralara inmiş. Nasıl yani? Şu işi bir iyice anlat Osman emmi. Bu Osmanlı hükümeti 1909'dan beri Ermenileri yok etmeye karar vermiş. Adana olayları 1908 meşrutiyetine tepki olarak 13 Nisan 1909'da patlak veren 31 Mart vakkası vesaire. Kaynakça Cemal Paşa, Hatıralar, Alpay Kabacalı, İstanbul İş Bankası Kültür Yayınları 2001, sayfa 397. Ne isterler bizlerden be emmi? Bilsem kızım, Hayk'ın ölüsünü gören var mı? Hayır. Onları kahvenin dışına götürmüşler, gören bilen yok. Bu getirdiklerim kahvedeki duvarda çiviye astığı takkesi, boynuna bağladığı ter tülbenti bir de hırkasıdır. Zavallı Bercuhi, gencecik yaşında iki çocukla aniden dul kaldığına inanamıyordu. Aklına Kayseri'deki akrabaları geldi. Babasının teyzesinin kızıyla oğlu Kayseri'de yaşıyorlardı. Ben çocukları alıp Kayseri'ye gitsem, dur hele sabahı bekle. İki çocukla yürüyemezsin. Nasıl yani? Kim mecbur ediyor yürümeye? Yaylımıza binerim. Sana sabahı bekle dedim küçük gelinim. Ertesi sabah Hacer teyze ve Osman emmi tüm hazırlıkları tamamlamışlardı. Şöyle ki Bercuhi kara çarşafı bürünecekti. Yüzünü de peçeyle örtüp öyle binecekti yaylıya. Kızı Arpi de küçük olmasına karşın anası gibi örtünecekti. Hacer teyze 9 yaşındaki bu kız çocuğunu korkutmadan durumu anlatmanın yolunu arıyordu. Bak yavrum dedi sonunda. Annenle yola çıkacaksınız. Ya babam? O dün geceden gitti. Sizi gideceğiniz yerde bekliyor. Neresi orası peki? Büyük babanın akrabalarının evi. Yani çok uzak. Yollarda çok tozlu. Onun için ağzını yüzünü örtmen gerekiyor. Ya bana ne? Ben istemem. Sıkılırım. Sıkılmazsın. Hem arabacı Ahmet amca da sizinle geliyor. Mola verdikçe seninle oynar. Böylece Bercuhi ve Arpi çarşaflara, peçelere büründüler. Küçük bebeğe sıra gelince Bercuhi atıldı. Ben onu göğsümün üstüne bağlar, çarşafı en son giyerim. Peki, çocuk senin. Nasıl istersen öyle yap. Hacer teyze ayrıca Bercuhilere yolluk da hazırlamıştı. Kuru köfte, haşlanmış katı yumurta, bolca meyve, koca bir torba peksimet, Bercuhi'nin sütü kesilmesin diye de bir torba dolusu kuru üzüm. Sağ ol Hacer teyzem, hakkın ödenmez. Haydi kızım, yolunuz açık olsun. İnşallah kazasız belasız Kayseri'ye varırsınız. Sarıldılar, koklaştılar, öpüştüler ve hiç birbirlerinden ayrılmayı düşünmeyen komşular ayrıldılar. Hacer teyze arkalarından bir maşrapa su attı. Su gibi gidip, su gibi gelsinler diyerek. Arabacı Ahmet arabayı aheste sürüyordu. Bir ara Bercuhi soracak oldu. Osman ağamın tembihidir, dikkat çekmemek içindir diye açıkladı. Bercuhi'nin içine kurt düşmüştü bir kere. Beklemediği bir anda dul kaldı yetmiyormuş gibi, şimdi de evini, yuvasını terk etmişti. Bir de bu bilmeceler içini yangın yerine çevirmişti. Kocası Hayk'ı düşündü. İyi adamdı Hayk. Evine, yuvasına bağlıydı ama dili biraz uzundu. Çabuk kızardı. Bir de her konuda iddia eder, inatlaşırdı. Acaba kahvede biriyle münakaşa mı etmişti? Öğrenecek vakit bile olmamıştı ki. Apar topar elinde bir bohça, iki çocuk yollara düşmüştü. O gün bütün gün yol aldılar. Arada duruyorlar, arabacı Ahmet küçük Arpi'yi eğlendiriyor, kucağına alıp yaylının atının üstüne bindiriyordu. Onlar eğlenirken Bercuhi de rahat rahat bebeğini emdiriyordu. Bu oğlan babası gibi kavgacı olacak. Şu memeyi bile kavgalaşmadan almıyor ağzına diye düşünürken yine kocası Hayk geldi aklına. Anam hastalanmasa kolay kolay evlenmezdim ya. Hayk da az dolanmadı peşimde. Şöyle bakarım, böyle bakarım, evimin prensesi olur diyerek. Doğru, sözünü tuttu. Anamı da çiftliğe aldı. Ölünceye kadar da güzel baktı. Ama giderek çok sinirli bir adam oldu. Zavallı kocam. Sağ olsaydı da yine bağırıp çağırsaydı. Gece olunca Bercuhi ve çocuklar yaylıda, arabacı Ahmet'le bir ağacın altında açıkta uyudu. Ertesi sabah gün doğmadan yeniden yola koyuldular. Öğleni doğru, yaylının tente aralığından dışarıyı seyrederken Bercuhi'nin dikkatini çeken bir şey oldu. Uzaktan onlara doğru yaklaşan atlılar gördü. Bunlar atlarını dört nala sürüyorlardı. Yaylı faytonun yakınına gelip seslendiler. Nereden gelip nereye gidersiniz? Beyimin emridir. Karısını ve çocuklarını yakındaki kasabaya götürürüm. Düğünleri var da. Acele et arabacı. Bu gittiğiniz yoldan sürgün kafilesi geçecek. Peki ağam, ben de yolumu değiştiririm. Arabacı Ahmet böyle diyerek atın başını tarlalara doğru çevirdi. Bir süre böyle yol aldılar. Bercuhi iyice pirelenmişti. Bir şeyler dönüyordu ama ne? Ahmet efendi, mola ver, ihtiyaç gidereceğim. Böyle seslendi ve arabayı durdurdu. Sonra yavaşça arabadan indi. Söyle bakalım Ahmet efendi, nedir demin atlılarla konuştuğun şey? Bercuhi hanımım affet, bunları Osman emmi öğretti. Bu atlılar iyi adam değildir, çetecilerdir bunlar. Şu işin aslını söyle, iki çocuklu bir kadına kim kötülük eder? Durum öyle değil, iki çocuklu kadının Ermeni olduğunu öğrenirlerse, ben kimseden korkmam. Hem Hacer teyzem bir de ekmek bıçağı verdi yanıma. Olsun, biz yine de çok dikkatli olalım hanımcığım. Sizi sağ salim Kayseri'ye götürmeye söz verdim ben. Yeniden yola koyuldular ama Bercuhi'nin huzuru kaçmıştı bir kere. Bu yolculuk güvenli değildi, anlamıştı. Aynı gün akşama doğru Haziran güneşi altında yürüyen bir sürgün kafiyesi gördü. Kadınlar, yaşlılar ve küçük çocuklardan oluşan bu insan grubu yorgun, bitkin görünüyordu. Yaylanın içine adeta büzüldü. Hele başlarındaki koca bıyıklı, belleri palaskalı atları görünce daha da korktu. Yüreği deli gibi çarpıyordu. Arabacı Ahmet arabayı sakin sakin sürüyor, insanlar iki yana açılarak onlara yol veriyorlardı. Bercuhiler onların geldikleri yöne gittiklerinden, yaylanın tente aralığından insanların yüzlerini görebiliyordu. Birden kadınlardan bazılarının arabacı Ahmet'e garip işaretle yaptıklarını gördü. Elleriyle boğazlarını gösteriyorlar, sonra işaret parmaklarıyla boyunlarını kesiyormuş gibi yapıyorlardı. Bu da ne demek oluyordu şimdi? İki saat sonra mola verdiklerinde az önceki kadınların işaretlerle ne demek istedikleri anlaşıldı. Nereden çıktıkları belli olmayan atlılar birden arabanın etrafını sardı. Başlarındaki izbandut gibi olan Ahmet'e sen bu kadının kocası mısın diye sordu. Ahmet'in cevap vermesine zaman kalmadan ikinci atlı uzanıp Ahmet'i oturduğu arabacı koltuğundan aşağı çekti. Yere düşen arabacıyı bir diğeri belinden çektiği kamasıyla delik deşik etti. Bağırsaklarını dışarı çıkarana kadar Bercuhi arabanın içine büzülmüş, bebeği ağlamasın diye olanca gücüyle göğsüne bastırıyordu. Heyecanlandığında her seferinde olduğu gibi yine başı dönüyor, kulakları zonkluyordu. Bayılacak gibiydi. Arpi'ye baktı, küçük kızı bir çocuk saflığıyla mışıl mışıl uyuyordu. Birden yaylının kapısı açıldı, içeride kara çarşaflı peçeli bir kadın gören atlılardan biri hiçbir şey sormadan arabanın kapısını kapattı. Arabacıdan boşalan yere oturdu, yola çıktılar. Atlılar da beraber. Böyle ne kadar yol aldılar bilinmez. Belcuhi korkudan gözlerini yummuş, bebeğine sarılmış, tir tir titreyerek olacakları bekliyordu. Yeniden yaylının kapısı açıldığında aynı atlıyı gördü. İn bakalım aşağı kadın. Belcuhi dizleri titreyerek indi, arkasından da Arpi. Bu arada neyse bebeği fark etmediler diye geçirdi içinden. Koca bıyıklı adam kolunu çekiştirdi. Yürü, arkamdan gel, beyin huzuruna çıkacaksın dedi. Belcuhi önde, Arpi arkada, ovanın ortasına kurulmuş büyük çadıra girdiler. Yerler silme halıyla kaplanmıştı. Belcuhi başı yerde yürüyordu, bebekten hala ses seda yoktu. Birden gür bir ses onu olduğu yere mıhladı. Dur kadın, daha nereye kadar ilerleyeceksin? Belcuhi ancak o zaman başını kaldırdı. Peçesinin arkasından baktı. Tam önünde yüksekçe bir seki, üstünde büyük minderler ve bağdaş kurmuş oturan bir adam vardı. Aç bakalım peçenin de yüzünü görelim. Belcuhi taş kesilmişti sanki. Yüreği boğazından fırlayacakmış gibi çarpıyordu yine. İşin tuhafı, çarşafa zorla giren Arpi de heykel gibi duruyordu. Kadın, duymadın mı? Peçenin yüzünü aç dedim. Zavallı Belcuhi çaresiz peçesini kaldırdı ve beyle göz göze geldi. Yüreğinin çarpıntısı durdu bir anda. Beyin gözleri öyle yumuşak bakıyordu ki böyle bakan adamdan kötülük gelmez diye geçirdi içinden. Bey tek sözcük etmeden gözlerini dikmiş Belcuhi'ye ve onun güzel gözlerine bakıyordu. Hiç konuşmadan uzun uzun süzdü Belcuhi'yi. Bu arada Arpi de anasını taklit etmiş, hem yalnız peçesini açmakla kalmamış, çarşafını da sıyırıp yere atmıştı. Çiçekli şalvarı ve gömleğiyle kıpırdamadan duruyordu. Bey işte o anda gördü Arpi'nin boynundaki altın zincirin ucunda sallanan haçı. Vaftiz olurken Kamayra'nın taktığı ortası nazarlıklı haç. Demek Hristiyansınız, ne milletsiniz? Ermeniyiz beyim. Belcuhi bu sözleri fısıldar gibi söylemişti. Aynı anda da bebeğin hiç kıpırdamadığını fark etti. Birden ne bey gözlüktü gözüne ne de saçının başının örtülü oldu. Çarşafını yere attı, kendi de yere çöktü, bebeğini yatırdı. Çılgın gibi bağırıyordu. Bebeğim, bebeğim ölmüş, yavrumun soluğu kesilmiş, öldü bebeğim, öldü. Beyin adamları bir anda çadıra doluştular. Bey bir el işaretiyle onları geldikleri yere gönderdi. Belcuhi'nin biraz sakinleşmesini bekledi. Sonra, neden göğsünde gizledin bebeği? Erkektir de. O daha emzikli. Kim ne etsin onu? Bilmem, bana dedilerdi ki, erkekleri kesiyoruz. Bütün bildiğim bu mu? Ben çok şey bilmem. İç savaş var kadın, iç savaş. Savaş demek, insanların canavarlaşması demektir. Sen böyle iki çocukla nereye gidiyordun? Kayseri'de akrabalarım var. Şu anda nerede olduğunu biliyor musun peki? Hayır beyim. Aladağ'ın dibindeki ovadasın. Ben Niğde beylerindenim. Adım Hayrettin. Tehcir başladığından beri göçerim. Yanlış iş yapan çeteleri kovalarım. Dün adamlarımın arasına bazı eşkıyalar sızmış. İnşallah zararınız yoktur. Beyim ne diyorsunuz? Arabacıyı gözlerimin önünde öldürdüler. Şimdi de bebeğim öldü. Belcuhi hem bunları anlatıyor hem de ağlıyordu. Arp ile anasının ağladığını görünce başladı hışkırarak ağlamaya. O zaman bey, oturduğu minderden indi, Belcuhi'nin yanına geldi, çenesini tutup yukarı kaldırdı. Ben dul yetim ağlatmam dedi. Eğer teklifimi kabul edersen, ömrünün sonuna kadar sen de kızın da rahat edersiniz. Belcuhi yanıtlamadı. Soran gözlerle beyin yüzüne bakıyordu. Şimdi beni iyi dinle. Adamlarına söyleyeceğim, ileriki kasabanın mezarlığına bebeğini gömsünler. Herhalde bir adın vardır. Şimdilik bilmek istemiyorum. Bundan sonra kızının adı Emine, seninki ise Muhteşem olacak. Razı olursan seni imam nikahıyla alır kendime eş yaparım. Belcuhi yine yanıtlamadı, yanıtlayamadı. Her zamanki gibi başı dönüyor, midesi bulanıyor ve kulakları zonkluyordu. Sadece benim adımın Türkçedeki karşılığı Muhteşemdir dedi. Bayılmıştı. 1983 Moda İstanbul. Bileklik. Vartonuş Hayri amcagillerin evine geldiğinde tam 9 yaşındaydı. Önceleri neden annesinin kendisiyle değil de Hayri amcanın odasına yattığını akıl erdiremiyordu. Derken bir gün evin büyük kızı Emriye durumu açıkladı. Ananla babam evlendiler. Artık babam senin babalığın oldu. Anam da senin analığın mı yani? Hayır, çünkü benim anam var. Peki benim babam nerede o zaman? Onu büyüyünce anlarsın nasılsa ama. Ben biliyorum. Dur hatırıma geliverdi. O gün bize çok misafir geldiydi de. Babam şehirdeki pazara karpuz almaya gittiydi. Eh işte ne olmuşsa o pazarda olmuş. Karpuzlar yere düşüvermiş. Babanın başı da beraber. Ne anlatıyorsun kız sen? Yalancı. İstediğini söyle, ben duyduğumu anlatıyorum. Başka da duyduğun var mı peki? Olmaz olur mu? Abimgiller konuşurken kapıyı dinlediydim. Birkaç köy daha varmış baskın edecekleri. İki kızın konuşması böyle sürerken Vartanuş daldı gitti. Köyü terk ettikleri o gün düşünmeye başladı. Ne çok misafir vardı evlerinde. Maynik ebesi içeri dışarı koşuşturuyor, bir yandan da Vartanuş'a emirler yağdırıyordu. Kızım, kapının yanından ayakkabıları topla da şöyle kenara diz bakayım. Sonra hemen mutfağa gel, şerbetleri doldurmama yardım et çabuk. Tamam Mayrik, geliyorum. O sırada babası çıkmak üzereydi. Dur şöyle dölek kızım, ne ettin benim pabuçlarımı? Hemen bul da giyiverem. Anan çarşıdan karpuz istedi. Mıgırdiç ağa bir yandan kızının hazırladığı ayakkabıları ayağına geçirdi, bir yandan da onun güzel saçlarını okşadı. Hadi git de anana yardım ediver. Ben de az sonra dönerim. Az sonra demişti ama dönmemişti babası. Bu yeni evde karşılaştığı yalancı kız belki de yalan söylemiyordu. Öyle olsa neden babasının çırağı Zühtü eve gelip Mayrik ebe, Mayrik ebe, ustamın başı karpuzlarla çarşı içinde yuvarlandı. Atlılar çarşıyı bastı bugün diye çığlık çığlığa bağırsındı ki. Ne o kız? Daldın gittin. Beni dinlemiyor mu yoksa? Yok, dinliyorum da ben senin adını bilmiyorum. Benim adım Emriye. Senin adın da Gül kız, değil mi? Hayır, hayır, yalancısın işte. Benim adım Vartanuş. Ha ha hay, bana inanmazsan anana sor Vartanuş. Ana, ana kız diye bağıra bağıra evin içinde dört dönüyor, annesini arıyordu ki odalardan birinin kapısı açıldı. Ne var, neden bağırıyorsun be kızım? Ana, ana, şu Emriye var ya, güya benim adım Vartanuş değil Gül kızmış. Öyle diyor, yalancı ne olacak? Annesi yeminisinin ucuna gözyaşlarını sildi. Vartanuş'unu kollarının arasına aldı ve ona şöyle dedi. Benim güzel kızım, keleş kızım, bir tanem. Biz nasıl bu eve geldik hatırlıyor musun? Yok ana, sadece Hatice teyzem bizi siyah peçelerle örtüp yaylaya bindirdiydi. O ara sen çok ateşlendin yavrum, onun için hatırlamıyorsun. Peki sonra ne oldu? Epey yol almıştık, atlılar yolumuzu kesti. Birkaçı arabacımız kasparı alıp götürdüler. Kalanlardan biri arabanın başına geçti ve doğru Hayri Bey'in evine geldik. Peki sen bu insanları tanıyor musun? Hayır. Ama Hayri Bey çok önemli biridir yavrum. Hayatımızı ona borçluyuz. O atlılar kimmiş peki? Onlar mı? Hiç. Öyle atlılar işte canım. Ana sen de mi yalan anlatıyorsun yoksa? Hayır kınalı kuzum. Doğru söylüyorum. Atlıları başka gün anlatırım. Peki biz ne zaman evimize döneceğiz? Annesi yeniden gözlerinden akan yaşları sildi ve sürdürdü anlatmayı. Yavrum, canımın parçası. Bizim evimiz artık burası. Ama ben evimize gitmek istiyorum. Hem Meryem'i çok özledim. Meryemgil de oradan taşınmış kızım. Ben nasıl okula gideceğim? Artık öğretmen eve gelecek. Ben istemem. Orward Azni'mi isterim ben. Ama okul kapandı. Orward'unu da hiç gören yok. Belki de şehire geri döndü. Bana ne? Ben başka öğretmen istemem. Vartanuş'la annesi konuşurken odadan Hayri Bey'in sesi duyuldu. Gülbeyaz, nerede kaldı benim kahvem? Annesi telaşla yanıtladı. Tamam Hayri Bey, 5 dakika sonra getiriyorum. Alelacele kızını öptü, aşağıya mutfağa koştu. Vartanuş sedirin üstünde kala kaldı ve yeniden anılarına gömüldü. Meryem'i, en çok sevdiği arkadaşı Meryem'i düşündü. Babası kuyum işi yaparmış. Bir gün Meryem kolunu ona uzatıp şöyle demişti. Bak bilekliğime babam yapmış, üstünde de adım yazılı. Gerçekten de bilekliğin üstünde Ermenice harflerle Türkçe Meryem'ıma yazılıydı. Hatta Hatice teyzenin kızı Makbule annesine söylemişti de Karnik amca yani Meryem'in babası bir tane de ona yapmıştı. Makbule, Meryem ve Vartanuş birbirlerine hiç ayrılmazlardı. Peki şimdi ne olmuştu da Meryemgil oradan taşınmıştı? O hafta sonu Hayri amcaların evi doldu taştı. Gelenler armağanlarıyla kapıdan giriyor, erkekler konağın selamlığına, kadınlar da harem tarafına buyur ediliyorlardı. Vartanuş bir köşeye sinmiş gelenleri izliyordu. Derken kapıdan uzun boylu ve iri yarı 4 kişi girdi. Bunların ayağında pabuç değil çizme vardı. Çizmelerini çıkarıp şöyle kapının yanına attılar. İşlerinden biri Vartanuş'u fark etti, yanına gelip hafifçe sırtına vurdu. Sonra, ''Ne o gül kız, hiç çizme giymiş adam görmedin mi sen?'' dedi. Vartanuş adamı gözlerinden tanımıştı. Bu eve ilk geldikleri günde bu adam vardı. Hiç yanıt vermedi. Ne o kız? Dilini mi yuttun? İnsanın ağası bir şey söyleyince cevap verilir. Vartanuş korku ve telaşla yanlarından kaçtı. Günler geçiyordu ama Vartanuş'un içindeki yangın sönmüyordu. Meryem'i çok özlemişti. Makbule ne yapıyordu? Ayrıca okula gidemeyecek oluşu da onu çok üzüyordu. Pazar sabahları Hayri Bey amca onu ve şu yalancı Emriye'yi yanına çağırıyordu. Sabırsızlıkla pazarı bekledi. Kararlıydı. Bu kez soracaklarını soracaktı. Susmayacaktı. Pazar sabahı anası onu güzelce giydirdi ve Hayri Bey'in yanına götürdü. Gel bakalım benim kara kızım. Vartanuş taş kesilmiş olduğu yerde kalmıştı. Hayri Bey yineledi. Gel yanıma bakayım. Böyle diyerek oturduğu sedirde ona da bir yer açtı. Vartanuş çekine çekine gelip sedirin kenarına ilişti. De bakalım ananın söylediğine bakılırsa bana sormak istediğin şeyler varmış. Vartanuş birden başını yerden kaldırdı ve öyle cesaretle konuştu ki kendi bile şaşırdı. Ben şeyi soracaktım, okuluma ne zaman gidebilirim? Okulun, yani Ermeni okulu kapatıldı ama eve bir öğretmen gelecek. Bartonuş, Halil Bey'in sözünü bitirmesini beklemedi bile. Hayır, hayır ben istemem. Oryort Aznif'i isterim ben. Hayri Bey amca uzanıp küçüğe sarıldı. Berike'nin yeni ödü patlamıştı ama bir yandan da garip bir güven duygusu içini sarmıştı. Hayri Bey şöyle sürdürdü sözlerini. Bir süre için okul yok. Köyler boşaltıldı. Ermeni aileler çoktan yola çıktılar. Peki biz neden yola çıkmadık? Siz onlardan önce yola çıkmıştınız ama çeteler sizi yakalamış bana getirdiler. Neden size? Çünkü neyse bunu biraz daha büyüdüğünde anlatırım. Bundan sonra bir şey istediğinde doğru bana gel olur mu? Sonra elini uzattı. Vartanuş Hayri Bey'in elini aceleyle öptü ve odadan hızla dışarı koştu. Yeniden pazar günü gelip çattığında Vartanuş karar vermişti. Bugün Hayri amcaya Meryemgil'in ne yöne doğru yola çıktığını soracaktı. Tam büyük salona girmek üzereydi ki geçenlerde eve gelen çizmeliler beyin odasına daldılar hem de çizmeleriyle. Küçük kız kapıda dona kaldı. Beyin sesi tüm konağı inletiyordu. Sizi geri itler, size adam öldürmek yok demedim mi ben? Hele de o mahallede oturanları ellemeyeceksiniz demiştim. Bir de utanmadan çaldığınız takıları önüme yığıyorsunuz. Çabuk hepsini toplayıp defolun. Çizmeliler çıkarken Vartanuş aralarından odaya süzüldü. Geçen gün sırtına vuran hain bakışlı olanı kızı fark etti. Yeleğinin cebinden bir avuç takıyı Vartanuş'un önüne fırlattı ve çekip gitti. Vartanuş yerlere saçılan takıları toplamak için eğildiğinde gözüne bir bileklik ilişti. Kurumuş kan lekeleriyle dolu bileklikte Ermenice harflerle kazınmış Türkçe bir sözcük okudu. Meryem'ıma. Kapının yanına yığılıp kaldı. 1975 Moda İstanbul.